kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Doğan Meriç Boybey'i. Eserin adı Her Gün Hüzün, Sol Ayağım 2. Yazarı Christy Brown. Özgün adı Down Oldu Days. Türkçe'ye çeviren Gamze Tokyos. Türü roman. Nemesis Yayınları 1. baskı Haziran 2010. ISBN nosu 978-605-5913-380. Bu kitap 273 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Kasım 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Tüm bu gürültü patırtının ne olduğunu merak eden bir grup heyecanlı çocuğun yanında, tekerlekli sandalyesinin kenarında oturuyordu. Romanın ilk bölümü işte böyle başlar. Öylece oturuyordur. Çünkü etrafındaki faaliyetlere güçlükle katılabilen, neredeyse çaresiz bir kötürümdür. Buna rağmen roman başladığında bir çocuk, bittiğinde ise erkekliğin eşiğinde her gün hüzünün ana karakteridir. Katılmaktan aciz, acılı ve dingin yüreğiyle tekerlekli sandalyesinde etrafı gözler. Dublin'in oturdukları kenar mahallesine dağılmış, parçası olduğu ailesinin davranışlarını ve duygularını belleğine kaydeder. Burası aslında 40'lı ve 50'li yıllarda acılı ve sevinçli günler geçiren Dublin'dir. İhtişamı ve sefaletiyle. Arka sokakların ve köhne meyhanelerin hoyrat, acımasız, alemci ve zinacı Katolik Dublin'i yaşam adına muazzam bir farklılık. Christy Brown tamamen duygusallıktan uzak yazar. Sözünü sakınmaz, keskin görüşlüdür. Onun Dublin'in görüntüleri, sesleri, kokuları ve doğal manzaraları ile ilgili tasvirleri şimdiye kadar nadiren yapılmıştır. Onun karakterleri yaşam ateşiyle yanar. Christy Brown sadece 13'ü hayatta kalabilen 22 çocuklu bir ailenin çocuğuydu. Doğuştan zihinsel bir felçle dünyaya geldi. Kullanabildiği tek uzvu sol ayağı oldu. Londra'ya yaptığı birkaç ziyaret ve bir kez yaptığı Amerika seyahati dışında tüm yaşamını Dublin'de geçirdi. Christy Brown 1932 yılında doğdu. Dublin'li bir duvar örme ustasının 22 çocuğundan biriydi. Beyin felci kurbanıydı. Konuşmasını ve sol ayağı dışında hareketlerini kontrol edemiyordu. Bu onun resim yapmasını ve Sol Ayağım adlı otobiyografisini yazmasını mümkün kıldı. Brown'un bunun ardından yazdığı ikinci otobiyografik romanı olan Her Gün Hüzün de çok başarılı oldu. Diğer romanları A Promising Career, A Shadow on Summer ve Wild Grove the Lilies adlarını taşımaktadır. Yazarın ayrıca Collected Poems adıyla bir de şiir kitabı bulunmaktadır. Christy Brown 1981 yılında ölmüştür. Bu kitabı bitirmem için beni kibarca kamçılayan Betty için. 1. Bölüm. Tüm bu gürültü patırdının ne olduğunu merak eden bir grup heyecanlı çocuğun yanında, tekerlekli sandalyesinin kenarında oturuyordu. Hepsi, paralarını ödedikleri bez çadırın ve üzerinde cicili bicili harflerle resim galerisi yazan afişin asılı olduğu kapının öte tarafında duran üç alçak metal kutunun etrafında toplanmışlardı. Daha önce hiç karnavala gelmediği için heyecanlıydı. Gürültü, toz, müzikollerin gösterişli ezgilerini çalan laternalar, üstü başı yırtık pırtık müzisyenlerin kollarına bacaklarına tırmanan, öfkeyle bağıran, kahkahalarla izleyiciye fıstık ve muz kabukları atan kırmızı kurdeleli maymunlar, sırra kadem basan kadın ve falcı Madam Makura ve dünyanın en küçük adamının parlak renkli çadırı, ışıklar saçarak çember oluşturan fişekler ve dönen zincirli salıncaklar, atış poligonu ve piyango çadırları ve çarpışan otoların tepesinde nahoş çığlıklar atıp gürültüler çıkaran neşeli genç kızların rüzgarda uçuşan çan etekli elbiseleri, erkek çocukların ve genç adamların gülüşmeleri, göz kırpışları, açık saçık el hareketleri. Tüm bunlarla kendinden geçmiş halde öylece oturmuştu. Erkek kardeşlerinin hepsi "Yol verin" ve "Geçmemize izin verin bayım" diye bağırarak onu kalabalığın içine sürüklediler. Ve diğer çadırlardan epey uzakta, yerel kilise binası için para toplanmasına yardımcı olmak için düzenlenen, karnavalın kurulduğu alanın neredeyse sınırında bulunan şu resim galerisini buldular. Kapıda duran pasaklı adam ona pis bir sırıttı ve neredeyse muzip bir işaret yapacaktı. Ancak oğlanların sert görünüşlü ve bazılarının yaşına göre çok uzun boylu olduğunu fark edince hafiften gülümsedi. Kardeşleri onu çadırın loşluğuna doğru ittiler. Ve artık orada unutulmuş bir şekilde oturuyordu. Çünkü oğlanlar heyecanla, tuhaf parlak yeşil bir ışık saçan, makine gibi görünen acayip kutuların etrafına akın ettiler. Makinelerin yanlarında, çocukların tepedeki açıklığa bakarken yavaşça çevirdiği kollar vardı. Oğlanlardan bazıları çok sessizdi. Dalmışlardı. Seyrederken kendilerinden geçmişlerdi. Diğerleri ıslık çalıyorlar, kahkaha atıyorlar. Ve şuna bakar mısın? Ve şu karavandaki bebeklere bakın gibi müstehcen haykırışlarla biraderlerinin kalçalarına ve sırtlarına vuruyorlardı. Bir süre sonra büyük kardeşi geri döndü. Elinin eklemleriyle gözlerini ovuşturdu. Ve gözlerini indirip ona düşünceli baktı. Daha sonra ona pis pis sırıttı. Ve tekerlekli sandalyesindeki kardeşini makinelerden birine doğru itti. "Tanrım, hayır!" diye haykırdı. En büyük kardeşi Jem. Tony'nin edepsiz niyetini hissedince panikle o tarafa koşturdu. Güven veren şişman yüzü gerçek bir korku sergiliyordu. Kötürüm birine pis resimler gösteremezsin. Diğerlerinin hepsi güldü. Tony, Jem'i iterek yere serdi. Sonra da sakat kardeşinin omzunu kaldırdı. Oturduğu geniş omuz çıkıntısından resim kutusunu net bir şekilde görebiliyordu. Ve gördüğü şey karşısında şaşırdı. Tony, yan taraftaki kolu çevirip kontrolü ele geçirince, tamamen kusursuzca tanımlanmış ve resmedilmiş, minyatürleştirilmiş küçük bir dünya, kırpışıp belirsizleşmeye başladı. Ve nihayet kutunun, oldukça naçizane ve beklenmedik bir biçimde gizlenmiş, dört tarafı paslı metallerle çevrilmiş, sihirli Pandora kutusunun, Işıklı dibine bağlanmış küçük dikdörtgen ekranı üzerindeki odakta asılı kaldı. Çocuk büyülenmişti. Her şey bilinç ve algısının sınırlarından koptu. Ve önünde açılan harikulade, peri masalı, küçük, evrensel dünyayı seyrederken içinde kayboldu. Sanki cumartesi öğleden sonrasında yerel sinemada olmak gibi bir şeydi. Halk arasında kameri olarak bilinirdi. Ve ne bir çiçek, ne bir çalı, ne de bir bitki bulunduğu için yerel mizahın bir örneğiydi. Sadece burası daha iyiydi, daha çekiciydi. Çünkü ekran küçüktü ve her şey çok sessizdi. Ve izleyicinin kaba saba gürültüsünden çok uzaktı. Öyle ki o tek başına bir izleyiciydi. Hayatın içine sıçrayan, aklını aşağılara sürükleyen ve tıpkı bir mıknatıs gibi üzerine çeken, küçük, parlak, ekrandaki küçük açık seçik performansın yegane seyircisi. Bir kadın yatağa girmeye hazırlanıyordu. Başka bir deyişle üzerindekileri teker teker çıkarıyordu. Yavaş yavaş, oldukça zarif bir biçimde. Minicik giysilerinin her parçasını, görüntü dışına atmadan önce, parmaklarının ucuyla incelikle tutuyordu. Çocuk yabancı ülkelerde insanların bu şekilde yatağa girdiğini hayal etti. Sanki komik bir şeyler düşünüyormuş ya da özel bir şakanın keyfini çıkarıyormuş gibi, sürekli gülümseyen ve kendi kendine yapmacık bir biçimde sırıtan kadın balık etliydi. Kafası kıyak gibi görünüyordu. Hareketleri tıpkı bir balerin gibi düşsel, telaşsız ve melodikti. Her mimiyle adeta süzülüyor, sallandıkça dalgalanıyor ve hafif gerçek dışı, mahcup bir yorgunlukla kendini soyarken, siyah ipeksi giysilerini inci gibi bedeninden çıkarırken, neredeyse odadan dışarı taşıyordu. Daha sonra görüntü sallanıp, bulanıklaşıp, odadan çıkarak çocuğun canını sıktı. Vücudunun geri kalanından daha büyük kafasıyla ve Picasso tarzı gerçeğin çarpıltılmasıyla kadın, Bir çizgi roman karakteri gibi göründü. Bu onu eğlendirebilirdi. Ancak şu anda kadını gerçekte olduğu gibi görmek istiyordu. Çünkü kafasında ya da kafasının en uzak köşesinde tuhaf bir şeyler oluyordu. Belirli bir anı yukarı, düşüncelerin üzerine çıkıyordu ancak daha kavrayamadan, tanımlayamadan, çoğu zaman bu tür şeylerin saklı kaldığı yeraltı mağarasına fırladı gitti. Onu hala omuzlarında rahatlıkla taşıyan Tony, kontrol kolunu sabitlemeye yetecek bir süre için biraderleriyle şakalaşmayı kesti. Ve görüntü, çocuğun arzulu bir şekilde seyretmesine, her şeyi net ve müdahale olmadan görmesine olanak sağlayan eski derinliğine ve simetrisine geri döndü. Kadın bir yana doğru dönmüş, ayakta duruyordu. Şu anda sadece siyah iç çamaşırının içindeydi ve göğüsleri gururlu bir biçimde öne doğru fırlamıştı. Çocuk terlemeye başladı. Yine onu cezbeden, eziyet eden anı aklına geldi. Daha önce ne zaman ve nerede ve neden böyle hissetmişti? Kadın üzerindeki ipeksi çamaşırı yukarı kaldırmaya başladı. Başının üzerinde tuttu. Çocuk kadının bel kemiğinin kökünde, kıvrımlı bulutların üzerindeki çukuru gördü ve hatırladı. Altı kardeşiyle arka odanın köşesinde yere yayılmış, hasır döşekte uyuyorlardı. Annesi bu döşeğe çocuğun gülmesine neden olan Palias adını vermişti. Kulağa dost canlısı bir eşek gibi geliyordu. Her zaman olduğu gibi iki sıcak bedenin arasına rahatça sokularak en konforlu pozisyonu almayı garantilemişti. Ve burun deliklerinde o çürümüş kokuyu alana kadar yeterince rahattı. Birisi gaz çıkarmıştı ve o suçlunun kim olduğunu biliyordu. Bu nedenle Pete'nin sırtından bir et parçasını yakaladı. Ve Pete homurdanıp ve lanet okuyup uykusuna dönüp kıvranana kadar ayağının baş parmağı ve ikinci parmağı arasında tüm gücüyle sıkıştırdı. Anne Pete'nin bu kadar çok gaz çıkarmasının nedeninin gaz sancısı olduğunu ve ona sinemeki otu ve gaz sökücü ilaç verdiğini söylerdi. Cumartesi gecesi her zaman için sinemeki otu gecesiydi. Bu otun çocuğun asla yerini tam olarak belirleyemediği ya da açık bir şekilde anlayamadığı ancak karın bölgesinde bir yerlerde olduğunu ve tuvalette harekete geçmezlerse acılara neden olduğunu bildiği bağırsaklara çok iyi gelmesi gerekiyordu. Bu yüzden kendi kafasında bağırsaklarla tuvalet arasında bir şekilde bir bağlantı vardı. Ve günün birinde altındaki tuvaletin derinliklerine bakıp aldığı sinemeki otu yapraklarının zorlamasıyla birbirine karışmış bağırsakların kendisinden söküldüğünü görmekten sürekli korkuyordu. Gaz çıkarma alışkanlığının karşılığında Pete, insanlar tarafından aynı zamanda korkak anlamında kullanıldığı için Pete'nin öfkesine neden olan Windy lakabı takılmıştı. Ancak kardeşi genellikle ağzı yerine ikna edici yumruklarıyla konuştuğu için asla böyle adlandırılamazdı. Windy, gaz yapan. Cumartesi gecesi aynı zamanda en büyük kardeşi Jem'in elinde buharı tüten siyah bir birayla geldiği gündü. Jem yeni yeni içmeye başlamıştı. Henüz acemiydi. Ancak öğrenmeye hevesliydi. Bu işi ikinci bir meslek haline getirmiş babaları kadar alışkın değildi. Babaları 12 yaşından beri, biranın yarım litresinin 1,5 peni, 3 yarım pens olduğu zamanlardan beri içiyordu. Bu nedenle genellikle kuryelikten kazandığı bir şilinin boyunduruğundaydı. Babaları damarlarında kan yerine alkol dolaştığını söylerdi. Bu çok tuhaftı. Viski ve biranın babasının damarlarında tıpkı kızıl sıcak lav gibi köpürdüğünü ve tısladığını hayal edebiliyordu. Ve onu bazen çok vahşi görünmesinin ve davranmasının, gözlerinin bir bitki sapının ucundaymış gibi pörtlemesinin ve kayıp bakışlarının nedeninin bu olduğunu düşünüyordu. Ancak Jem henüz 18'inde bile değildi. Ve babasına yakalanmanın ölümcül korkusuyla arkadaşlarıyla gizlice içerdi. Böyle olunca her cumartesi gecesi çoraplı ayaklarıyla merdivenleri sallana sallana sendeleye çıkar. Babasının ön taraftaki yatak odasında, yanındaki sandalyede, siyah ağır kemerin durduğu yatağında Belki onun dinlediğini hatırlayana kadar. Muhtemelen kendi kendine bir şarkı mırıldanmaya başlardı. O cumartesi gecesi de istisna değildi. Jem geldi ve bir eliyle botlarını tutup, diğer eliyle trabzanını yoklayarak karanlık merdivenlerden çıktı. Yorgunluktan ve aşırı bir adam ağır ağır soluk alıyordu. Sürekli hıçkırıyor, kendi kendine af diliyor, kendini fısıltıyla yarıştırarak monoloğunu sürdürüyordu. Sarhoş değilim baba. Tanrı kadar gerçek bu. Sarhoş değilim. Böyle bir şey yapmam. Sadece birkaç şişe. O kadar. Sarhoş değilim baba. Tanrı kadar gerçek. Jem becermişti. Midesi kalkıp onu titretmeden önce arka odaya gitmeyi ve o siyah biralı safrayı pencereden dışarı boşaltmayı tam zamanında becerdi. Sinsi sinsi dolanan erkek kedinin şehvetli ruhunu ıslatarak. Kedi öfkeli bir şekilde ciyaklayarak ve acı acı bağırarak kaçtı. Jem odaya dönüp tökezledi ve iyi ütülenmiş takımının içinde. Sabahleyin söz vermekle ilgili bir şeyler mırıldanarak ve geveleyerek ağzının ve burnunun üzerine düştü ve kısa zamanda horlamaya başladı. Odada köşenin en dibine itilmiş, üç büyük kız kardeşin yattığı iyi bir yatak vardı. İkisi uyuyordu. Sabah mesaj almak için kiliseye gideceklerinden ve anneleri, Tanrı karşısına çıkarken temiz ve derli toplu ve düzenli görünmek konusunda kuralcı olduğundan, kilitli kapının arkasındaki kilerde yıkanmışlar, saçlarını örmüşler ve dişlerini temizleyip el ve ayak tırnaklarının arasındaki pislikleri çıkarmışlardı. Yaşı 20 civarında olan en büyükleri Lil, diğerlerinin söylediğine göre istikrarlı gidiyordu ve henüz gelmemişti. Geç saatlere kadar dışarıda kaldığı için sık sık kemerle dövülmesine karşın çok nadir erken gelirdi ve dışarı çıkmadığı gecelerde bile babası yatağa gelmesi ve daha fazla ışık harcamaması için ona bağırana kadar aşağıdaki mutfakta oturup saatler boyunca aşk romanlarını ve romantik dergilerini okurdu. Babası bir gece önce annelerinin açık saçık olduğu için evlerine uğursuzluk getireceğini söylediği, Rüzgar Gibi Geçti adındaki büyük, kalın bir kitabı okurken görmüştü onu. Kitaba bir göz atmayı düşünebilirdi. Ancak kimse onu böylesine büyük bir kitapla göremezdi. Ve kiliseye kabul edilmeye hazırlanmak adına sadece dini öğretileri okuması gerekiyordu. Dini öğretileri çok sıkıcı buluyordu ancak annesi bunun kendisini kutsal hissettireceğini söylüyordu. Okudu, okudu. Fakat kendini asla kutsal hissetmedi. Fakat sonra kendini kutsal hissetmenin ne olduğunu bilmediğini fark etti. Muhtemelen bu onun için havada süzülmek ya da buna benzer bir şeyler anlamına geliyordu. Ve büyük bir gürültüyle yere düşeceğinden emin olduğu için bu ona hiç cazip gelmedi. Çocuk asla kolayca uykuya dalamazdı. Diğerleri horul horul uyuyana kadar dört tarafı sert ahşapla çevrili, eski tekerlekli sandalyesinden görülecek fazla bir şey yoktu. Bu yüzden karşıdaki evler, otobüsler, arabalar, sokakta oynayan ve koşan çocuklar dışında ön pencereden de görülecek fazla bir şey olmadığı için gördüklerinden çok hissettiği birçok şeyi düşünerek geceyi uyanık halde yatakta geçirdi. Bazen gökyüzünde büyük bir kükreme olurdu ve yukarı bakar, oradan geçmekte olan bir uçağı görürdü. Ve uzakta koyu bir leke olup sonra da kaybolana kadar seyrederdi onu. Ve saatlerce bununla ilgili hayal kurardı. Dünyanın tepesinde, içinde taşıdığı insanları ve havada bu şekilde nasıl durduğunu ve nereye gidiyor olabileceğini düşünürdü. Günün birinde bir uçağın içinde olmayı isterdi. Pürüzsüz bulutların üzerinde, yemyeşil kara parçalarının önünde, açıldığı ve yoğun bir şekilde mavi ve sonsuz gökyüzüne havalanmanın nasıl bir şey olduğunu düşleyebiliyordu. Bunu Tanrı'ya yakın uçmak gibi bir şey olarak hayal ederdi. Ve eğer gökyüzünde bulunan bir delik varsa, bu şekilde cennete girmek mümkün olabilirdi. Tıpkı kapatılmamış bir pencereden ya da çatıdaki bir aralıktan içeri girmek gibi. Belki de insanların çoğu cennete bir yolla girmişlerdi, hırsızlar gibi. Bu gece uykusu gelmeyecekti. İki erkek kardeşin arasında yatmış, uyumak için dua ediyordu. Ancak bir türlü uykusu gelmiyordu. Pencerenin üzerindeki yıpranmış dantel perdelerin arasından, kenarları aynı şekilde yıpranmış büyük, yumuşak bir bulutun altından geçen, gümüş, yarım bir taç biçiminde, su altındaki tuhaf biçimli bir balığı andıran ya da isli bir camın arkasından görünen bir şekle benzeyen bir bulutun altından giden, bulutlu resiflere ve gölcüklere girip çıkarak süzülen, sedefimsi bir kuğu gibi olan ayı görebiliyordu. Ayı seyretmeyi seviyordu. Soluk kara kalem çizgilerini görebiliyordu. Sanki birileri onun parlayan yüzeyine bir şeyler çizmeye başlamış. Sonra da bu oyundan sıkılmış ve bırakmıştı. Çizgilerin desenini izleyebiliyor ve kendine ait resimler çıkarabiliyordu. Ay ona, engin, koyu mavi bir denizde yüzen kocaman, yusyuvarlak, boş, beyaz bir süt köpüğünü ve yıldızlar da o aynı bölgedeki daha küçük kabarcıkları hatırlatıyordu. Ay'a oldukça yakın, çok parlak kızılca bir yıldız fark etti. Ve her zamanki gibi kas katı kesilip terlemeye başladı. Çünkü ikisinin birbirine çarpması ve korkunç çarpışmayla gökyüzünü ateşe vermeleri an meselesiymiş gibi görünüyordu. İzlemektense hemen kafasını yatak örtüsünün içine gömdü ve gözlerini sımsıkı kapattı. Orada her şey tamamen karanlık, yoğun ve dardı. Sanki birisi ellerinin eklemleriyle gözlerini ovuşturuyor. Onları üzerinden itekliyor. Göz bebeklerine baskı yapıyor. Onların acımasına neden oluyordu. Hava almak için dışarı çıkıp, yıldızın ayı güvenli bir şekilde geçmiş olması için dua etti. Uyudu. Derin, düşsüz bir uyku. Ve saatlerce ya da dakikalarca sonra uyandığında, zihni berrak, duru ve açıktı. Ancak düşünce ve anılardan arınmış olarak boştu. Herhangi bir eşyası olmayan, iyice temizlenmiş boş bir oda gibi. Bu berrak boşluğun içinde yumuşak ve karanlık bir şeyler dolaşıyordu. Dışarıdaki gece gökyüzünün aydınlığı karşısında aklını hafifçe, ancak berrak, kesin olarak belirlenmiş, iyice yer ederek düşmüş bir şey. Pencerede bir şekil. Mükemmel silüeti, havaya kaldırdığı kolları, arkasına düşmüş saçları, ay ışığının altındaki çıplak yumuşak omuzlarıyla kız, orada duruyordu. Uzun zamandır pencerede durmuş bakıyormuş gibi iç geçirdi. Hayret etti. Siyah ipeksi kombinezonu kafasından yukarı sıyırdığında hışırdadı. Ve köşenin girintisinde gölgelenmiş olan yatağın kenarına oturdu. Anlam veremediği şeyin kendisine çektiği gözlerini uzaklaştırmaktan aciz ancak. Kalbi ateşler içinde atarak kızın alçak sesle şarkı mırıldanıp kollarını arkasına götürüşünü gördü. Tüm bedeni aniden alevlendi ve şakaklarındaki büyük uğultuyla kızın solgun göğüslerinin koyu saten kubbelerin içinde belirdiğini gördü. Kız biraz öne eğildi, sütyenini attı ve körpe göğüsleri parladı. Dantel desenli perdeler kızın vücudunda salınıyordu. Meme uçları kar üzerindeki kara dutlar gibiydi. Bu her şeyi tamamen sessizlik ve kendi doğasının karmaşası içinde izleyen çocuk için güzellik ve mükemmellik ve dehşet anlamına geliyordu. Kız hala hafifçe kendi kendine şarkı mırıldanıyordu. Ancak sessiz neşenin içinde çocuğun adeta derin bir acıya, bir hayvanın acısına benzeyen iniltisini yakaladı. Hızlıca çocuğun yattığı yerin yanına gelip diz çöktü. Bir eliyle elbisesinin üzerine tuttu ve diğer eliyle çocuğun alnına dokundu. Kötü bir rüya gördüğünü düşünerek onu yokladı. Çocuk ona bakmaya cesaret edemedi. Boğazında duran tıpkı safra gibi yakan tükürüğü yutamıyordu. İçinden gitmesi ve onu yalnız bırakması için kızı şiddetle lanetledi. Ertesi gün ve ondan sonraki günler kız kardeşine bakamadı. Ya da onun gözlerindeki bilmece gibi sorgulamayla karşı karşıya gelemedi. Ve bunun nedenini bilmiyordu. Mesih çadırının içindeki minyatür ekranda soyunan kadına bakınca bunun gibi acı, coşku, suçluluk duygularını nerede ve ne zaman hissetmiş olduğunu hatırladı. Ve bu onun içini yaktı. Dahası algılaması zor bir haz, lezzetli, yasak bir heyecan kattı. Kadın üzerindeki son ipek parçayı da çıkarıyordu. Acının ve zevkin dalgası gözlerinin önünde yüzdü ve dans etti. Sonra çıplak kadın yavaş yavaş döndü. Ekran karardı. Tamamen bomboştu. Ağabeyi kontrol kolunu bıraktı ve sert bir şekilde onu tekerlekli sandalyesine oturttu. Diğer oğlanlar nereye bakacaklarını bilemeden, elleri ceplerinde, ıslık çalarak, hiçbir şey görmemiş gibi görünmeye çalışarak öylece duruyorlardı. Ağabeyi. Tepesinde duruyordu. Uzun boylu, azimli, güçlü bedeniyle ve dimdik. İşte o an ağabeyinden nefret etti. Az önce onun utancını ve suçluluğuna tanık etmiş olan diğerlerinden, hayatında ilk kez bu duygular konusunda bilinçlenmesine neden oldukları için, o çok bilmişlerden ve çok yetenekli aptallardan nefret etti. Ve kendini kirletilmiş, sersemleştirilmiş hissetti. Körü körüne ve öfkeyle saldırmak istedi. İhanete uğramış hissetti. İhanet bıçağının kendisine saplanışını hissetti. O anda içinde temiz kalan tek şey nefretiydi. İçinde kalan en belirgin, en açık şey, kurşun rengi hayata doğru gürleyen, yükselen, alevlenen şiddetin saf akışıydı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.